Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Grimwood. 14. ayrım. Sonraki birkaç hafta Elizabeth karmakarışık duygular içinde acı çekerek geçirdi. Aşk ve suçluluk, mutluluk ve şaşkınlık birbirine karışmış bir haldeydi. Jenny ve Philip'in baş başa özel anlarına müdahil olmamak konusundaki tabu bir kez yıkıldıktan sonra tekrar onarmak mümkün olmamıştı. Jenny'nin aldığı zevki kendisininmiş gibi onunla paylaşmıştı ve gelecekte de artık buna karşı koyamayacağını çok iyi biliyordu. Philip eşi bulunmaz bir aşıktı. Elizabeth'in bedeni adamın bedenine sanki yıllardır onu bekliyormuş gibi tepki veriyordu. Aslında bir bakıma bunun doğru olduğunu düşündü. Adamın kendi beyninin ürettiği bir hayal ürünü olduğunu çok iyi bilse de kendisinin de anlam veremediği derinden gelen bir tutkuyla ona bağlıydı artık. Belki de kendi zihniyle Jenny'ninki arasında kurulan bağ kendi içinde bir tür gerçeklik barındırıyor olabilirdi. Bir ihtimal, kendi bilinçaltı bir şekilde hayatı boyunca var olan bu bağlantıdan fazlasıyla etkilenmişti. Bu bağın bir şekilde her zaman var olması olasıydı. Onunla birlikte doğup, yıllar boyunca, ta ki kafasına yerleştirilen elektrot onu tetikleyip, bilinç düzeyine çıkartıncaya kadar, kadının bilincinin onu açığa çıkartmasını beklemişti. Neden, her ne olursa olsun sonunda ilişkileri her anlamda tamamlanmıştı. Bugüne kadar yaptığı ve hissettiği her şeye kadar normal geliyordu ona artık. Konu hakkındaki hisleri açıkça ortaya koyamayacağı veya net olarak isimlendiremeyeceği kadar karmaşıktı. Geceleri kendisi kadının yanında yatarken onun nereye gittiği ve neler yaptığı konusunda David'in halen en ufak bir fikri bile yoktu. Doktor Gary'in okuması için tuttuğu günlük çoğunlukla sansürlenerek kaleme alınıyordu. Böylelikle Philip'le olan gece kaçamakları ve başka hiç kimsenin görüp duymadığı bir dünyadaki ipek çarşafların üzerinde aldığı zevklerden başka hiç kimsenin haberi olmayacaktı. Jenny ve Philip de özel anlarına yaptığı izinsiz müdahalelerden haberleri varmış gibi görünmüyordu. Bazen Londra'daki evin büyük yatak odasında bir saati aşkın süren inanılmaz zevkli sevişmelerden sonra kimse kendisinin bunun parçası olduğunu bilmeyeceği için Elizabeth kendini kötü hissediyordu. Philip'in sevgi dolu sözleri ve dokunuşları aslında kendisine değil de aslında başka bir kadına aitti. Zarif ve güzel bedenini Elizabeth'in gizlice ve belki de aslında yapmaması gerektiği halde işgal ettiği bir kadına. Elizabeth şimdiye kadar bu tür ayrıcalıkların sadece Yunanistan ve Roma'nın antik tanrı ve tanrıçalarına bahşedilmiş bir şey olduğunu sanıyordu. Böylesine bir imkanın kendisine verilmesi durumunda bunu her zaman bilgece ve mantığın ışığında bilim adına kullanacağını sanırdı. Ne yazık ki bu dünyada bulup çaldığı zevkler ve tutkular kontrol edilemeyecek kadar güçlü çıkmıştı. Zevkle beraber tuhaf ve üzüntü veren bir kıskançlık baş gösteriyordu. Elizabeth aşığının her gece dokunup okşadığı bedeni kıskanıyordu. Adamın gözleri dosdoğru kendisine baktığı zaman aslında baktığı ve konuştuğu kişinin kendisi olmadığını çok iyi biliyordu. Elizabeth sıklıkla adama kendi istediği şekilde dokunmak, kendi istediği zaman bir kahkaha atmak, kendi düşünceleri ve hislerini dile getirmek için içinde dayanılmaz bir arzu hissediyordu. Fakat verdiği tüm tepkiler ve söylediği bütün sözler aslında Jenny'ndi. Diğer kadının hareketlerini kontrol edebilmek adına verdiği uğraşlarını durmadan yinelemeyi sürdürdü. Arada sırada eğer kendini bütünüyle bu uğurda zorlarsa kontrolü kısa bir an için ele geçirmiş gibi hissediyordu fakat hemen ardından bunu yitirince tüm çabası anlık bir titreme, Jenny'nin elinde istemsiz bir kasılma veya kaslarından birinde anlık bir hareketlenmeden ibaret bir şey olmaktan öteye geçemiyordu. Günlük hayatı artık iyiden iyiye sekteye uğramıştı. Öğlen 2'den veya 3'ten önce uyandığı gün sayısı nadirdi ve saat gece yarısını gösterene kadar yaptığı şeyler artık ezberlenmiş ve alışkanlık kazanılmış hareketlerdi. Noel geldi geçti ve David'in kendisinden planlamasını istediği parti ne konuşuldu ne de hayata geçirildi. Noel arifesini Mindy ve onun yeni erkek arkadaşıyla geçirdiler. Gürültülü ve bol bol alkol tüketilen bir akşamdı ve Elizabeth için tam bir işkenceye dönüştü. David de çok nadir konuşuyorlardı artık. Adamın onun iyileşme sürecinde gösterdiği anlayış ve kadını kabuğundan çıkartmaya yönelik uğraşları yerini nazik ama mesafeli bir sessizliğe bırakmıştı. Onun da dediği gibi bu kendi hayatıydı ve David ancak onun izin verdiği ölçüde ona yardımcı olabilirdi. Kadının sorununun ne olduğunu bilmesine imkan yoktu. Nedenler, niçinler ve eğerler içinde bir başkasının hayatını yaşamak ve aslında kendisi olan bir başkasının kocasına aşık olmak ne demek, nereden bilecekti ki? Philip Ocak ortasında Fransa'ya gitti. Adamın gittiği gün dışarıda yoğun bir kar yağışı vardı ama Elizabeth onu istasyonda yolcu ederken aynı anda Ağustos sıcağında kavruluyordu. Tren dumanlar çıkararak uzaklaşıp giderken şu anda aslında adamın yanında olabileceğini düşünerek hüzünlendi. Adamın uzaklaşmasının ardından istasyonun gürültüsü ona o kadar fazla geldi ki vericiyi kapatarak armut ve köy peynirinden oluşan bir kahvaltı yaptı. İstasyonda meyve satan bir adam canının şöyle taze ve sulu bir armut çekmesine neden olmuştu. Mutfaktaki armut konservesine biraz memnuniyetsizce baksa da sonunda kapağını açmaya karar verdi. Ardından geçen birkaç gün boyunca Elizabeth ev ve diğer şeylerin yerinde durduğundan emin olmak ve Philip'in hatıralarıyla avunmak için günde bir iki kez Jenny'yi ziyaret etti. Çok geçmeden bu sıkıcı bir hal almaya başladı ama Jenny kendini kitap okumaya, etrafı toplamaya ve tek başına bahçede çay içmeye vermişti. Elizabeth, Mindy'nin kendisine ayarlamaya çalıştığı işi kabul etmediğine pişman oldu. Richard Finlay'in senaryosu okunmamış bir şekilde hala kitap rafında duruyordu ama oyunun kendisi artık son aşamalara gelmiş ve bir iki hafta içinde gösterime girecekti. Oyunun dekorları Elizabeth'in de bildiği ve kendisi kadar yetenekli olmayan başka bir tarafından yapılmıştı. Paslanmayı önlemek adına kendini çizme verdi tekrar. Çizdiği şeylerin çoğu Londra ve Sussex'teki evlerin iç bölümleriydi. Aslında içine girip çıktığı evlerin birebir kopyalarıydı ama David bunu bilmiyordu tabii ki. Adam sadece onu tekrar bir şeylerle uğraşırken ve yine normal saatlerde uyurken gördüğüne memnun olmuştu. Arkadaşlarla beraber 2-3 defa yemeğe çıktılar. Herkesin deyişiyle Elizabeth en sonunda normale dönmüş görünüyordu. Hepsi onun geçen Kasım ayında geçirdiği operasyonun ne derece tehlikeli ve hassas olduğunu bildiği için kadının etrafından uzaklaşıp biraz tuhaf hareketler sergilemesini ameliyat sonrası etkiler olarak değerlendirmişlerdi. Hiçbirinin elektrotlardan ve deneylerden haberi yoktu. Hastane hakkında sorular sormayı uygunsuz buluyorlardı. Ne de olsa epilepsi tedavisi için bıçak altına yatmak, apandisit ameliyatı, rahmin alınması ya da kürtaj gibi dedikodusu yapılabilecek türden bir şey değildi. Ocak ayının ilk haftasında David'in batı yakası projesi son onayından geçti ve bunu şehir dışındaki kayak merkezinde bir hafta sonu tatili yaparak kutladılar. Elizabeth daha önce hiç kayak yapmamıştı ama Kaliforniya'dan yeni dönmüş olan Dr. Gary'ye telefon ederek acil bir durum olasılığına karşı vericisini hiç yandan ayırmaması karşılığında acemi parkurlarda kaymak için izin alabildi. David ise kadına en sonunda ve en sevdiği sporu gösterebildiği için bu tatilden fazlasıyla zevk aldı. Elizabeth kolay pistlerde kayması uyarısına sıkı sıkıya bağlı kalmasına rağmen neden David'in bu spordan böylesine keyif aldığını anlayabiliyordu. Dağların tepelerini kaplayan beyaz karlar insanın yüzünü dondurmak yerine adeta daha da ısıtan buz gibi rüzgar, tepelerden aşağı akarcasına kayarken insana huzur veren sessizlik. Yıllardır birlikte bu kadar iyi vakit geçirmemişlerdi. David kendisini bunca zamandır böylesine canlandırıcı bir aktiviteden mahrum bıraktığı için içten içe ona biraz darıldı da aslında. Bir öğleden sonra otelin terasında David'in slalom parkurunda ustaca manevra hünerlerini sergilemesini izlerken son derece heyecanlanıp aynı zamanda onunla gurur da duydu. Aynı gece lobide oturup romlarını yudumlayıp diğer kayakçılarla neşeli sohbetler yaparken acaba hayatlarının ikinci başlangıcını yapıyor olabilirler mi diye merak etti. Karşılarındaki şömine çatırdayarak yanarken adamın koluna sokulup her şeyin yoluna geleceğini düşündü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kendi odalarındaki şöminenin önünde otururken David kadının üzerindeki kayak pantolonunu çıkartıp kendi de sırt üstü yere uzandıktan sonra onu kendi üzerine doğru çekti. Elizabeth son derece aşina olduğu bu tenin üzerinde otururken adamın elleri üzerindeki kazağı da çıkartmak için yukarı doğru uzandı. Gün kazak çıplak göğüslerini açığa çıkartıp teninden sıyrılırken Elizabeth gözlerini yumup zirveye ulaştı. Bu sırada Philip'i hayal ettiği için kendini suçlu hissediyordu. Şehre döndüklerinde David'in onaylanmış olan projesi artık her zamankinden daha fazla zaman alıyordu. Elizabeth ise konuşacak kimsesi veya yapacak bir şey olmadan yalnız başına kaldı. Mindy tamamen kendi oyunu üzerinde yoğunlaşmıştı. Kadının başrol oyuncusu adamın gayet bariz olan cinsel tercih üzerine başlarda duyduğu endişenin aksine oldukça iyi eleştiriler alıyordu. Yakın zamanda oyunun şehir dışında sergilenebileceğine dair söylentiler bile dolaşmaya başlamıştı. Şubat ayı ile beraber Elizabeth öğleden sonralarını Jenny ile beraber bahçedeki yaz sonu açan çiçekleri izleyerek geçirmeye başladı. Bu diğer kadının gözlerinden dünyayı ve evini izlerken Philip en sonunda geri döndüğünde neler olacağını da merak ediyordu. Jenny evden çıktığında Elizabeth de öğle yemeğini yeni bitirmişti. Vericiyi at arabası Regent sokağına girerken açtı. Jenny'nin yatak odası ya da bahçe yerine arabanın gri ipek kaplı duvarlarını görünce şaşırdı. Philip gittiğinden beri dışarı hiç çıkmamıştı. Jenny'nin tek başına yanına paketlerini ve eşyalarını taşımasına yardım edecek bir hizmetkar almadan dışarı çıkması tuhaf görünüyordu. Meraklanan Elizabeth vericiyi 4 volta getirdi. Bu esnada Jenny arabacıya beklememesini, bunun yerine onu 3 saat sonra Regent Sokağı'ndan almasını söyledi. Elizabeth daha önce de gitmiş olduğu büyük mağazaya giren Jenny'nin uzun sürecek bir elbise provası için üst kata çıkmasını bekliyordu. 3 saat boş boş gezilemeyecek kadar uzun bir süreydi. Kendini dükkanı boydan boya geçip yan kapılardan birinden çıkarken bulunca şaşırdı. Burada trafik daha gürültülüydü. Dükkanların hiçbir ışık değildi. Jenny buraya hiç yakışmıyordu. Gelip geçenler onu merakla süzüyordu. Birden kiralık bir faytona işaret etti. Arabacı kibar bir hanımın tek başına yoldan araba çevirmesine şaşırmış gibiydi. Elizabeth Jenny'nin ağzından adama Wardour sokağında bir adres verince arabacı homurdanarak kabul etti. Atları sertçe kırbaçlayıp yola koyuldu. Uzun yolculuk sessiz geçti. Jenny arabanın en arkasında oturuyor, dümdüz karşıya bakıyordu. Elizabeth geçtikleri sokakların manzarasını ancak göz ucuyla fark edebiliyordu. Fakat çok geçmeden arabacının neden homurdandığını anlamaya başladı. Bir avuççısı ve balık dolu yük arabaları sallana sallana yanlarından geçiyor, yoldaki çamur dolu çukurlara dalıp çıkıyordu. Seyyar satıcılar her köşede durmuş, bet sesleriyle bağırıyorlardı. Etrafta gitgide artan bir çürük sebze ve ter kokusu vardı. Bir yanlışlık olmalıydı. Neden Jenny pencereden bakmıyordu? Baksa anlayacaktı. Araba yavaşlayarak durdu. Jenny arabacıya parasını verdi. Adam onu toplumsal konumlarına hiç yakışmayan bir tavırla baştan aşağı süzdü. Elizabeth bu bakışı New York sokaklarından çok iyi tanıyordu. Ama burada da göreceğini hiç sanmıyordu. Jenny yüzüne sakin bir huzur ve kayıtsızlık maskesi takmıştı. Arabadan sokağa indi. Oluklardan pis kokulu vıcık vıcık bir şey akıyordu. Yolun karşısında duran kirpas içindeki bir sürü adam Jenny'ye Cookney ağzıyla laf attı. Ara sokaklardan birinde yaşlı bir kadın kıvrılmış yatarken en azından onun kadar yaşlı, dişsiz bir adam kadının lime lime olmuş kesesini karıştırıyordu. Jenny'ye şüpheyle baktı ama Jenny onu görmezden gelerek önünde duran kapının tahta tokmağıyla kapıyı çaldı. Elizabeth burun deliklerini dolduran iğrenç kokuya daha fazla dayanamayarak voltajı bire düşürdü. Sonra kapının açıldığını hissetti, voltajı yeniden artırırken öğürmemek için kendini zor tuttu. Genç, zenci bir kız kapıyı azıcık aralamış, basamaklarda duranın Jenny olduğunu görünce ardına kadar açmıştı. Zenci kız gülümseyip içeri döndü. Koyu, karayip, aksanlı bir sesle bağırarak bir şeyler söyledi. Sonra son derece şişman, beyaz bir kadın kızı içeri itti. Kadın 50'li yaşlarının sonundaydı, kalın kolları ve boynu zevksiz takılarla doluydu. Gri saçları gösterişli bir tarzda tepesine toplanmıştı. Parlak kırmızı bir Çin kaftanı giyiyordu. Kadın sırıtarak Jenny'yi bileklerinden tuttu, içeri çekip şişman göğsüne bastırdı. Sokaktan gelen koku yerini tatlı bir kokuya bırakmıştı. ''Charlotte, bak hele Meci teyzesini ziyarete kimler gelmiş. Aman da ne güzel, hanım hanımcık kadın olmuş. Mavi satenle inciler pek yakışmış Jennifer'cığıma.'' Üç kadın içeriden kadife taklidi, kalın, kırmızı perdelerle ayrılan bir antrede durmaktaydılar. Burası ana girişten çok, özel olarak ayrılmış bir yan odacık gibiydi. Elizabeth perdenin öteki tarafından ara sıra genç kız gülüşleriyle kesilen mırıldanmalar duyuyordu. Ansızın perdeler açıldı. Jenny'nin yaşlarında bir genç kadın içeri daldı. Elbisenin derin göğüs dekolteli korsesi kısmen açılmıştı. Elizabeth onun parlak kırmızı dudak boyası bulaşmış göğüs uçlarından birini görebiliyordu. Kız ilgiyle Jenny'ye baktıktan sonra dikkatini yaşlı kadına verdi. ''Lord Childers bir şişe daha şampanya istiyor, Meci teyze. Anahtar yok bende.'' Jenny ile Meci teyze denen kadın çabucak bakıştılar. Elizabeth Jenny'nin neredeyse fark edilemeyecek kadar hafif baş salladığını gördü. Sonra başını kısmen açık perdeden çevirdi. Ama bundan önce Elizabeth rüküş bir şekilde döşenmiş, kuş tüyleri ve aynalarla dolu, kocaman bir oturma odası görmeyi başardı. İki şık adam ellerinde şarap kadehleriyle süslü bir kanepeye oturmuştu. Adamlardan biri Jenny ile Philip'in 6 hafta önce Escott'ta verdikleri partiye katılmıştı. Meci teyze, siyah saçlı kıza hemen bir anahtarlık verdi, sonra işaretle tekrar oturma odasını yolladı. Arkasından perdeleri sıkı sıkı çekti, Jenny'ye sırıtarak baktı. ''Ne sır ver ne de yalan söyle demişler şekerim.'' Jenny gülüp şişman kadını yeniden kucakladı. ''Charlie burada mı?'' ''Dairesinde şekerim. Yan merdivenden çıkarsın. Gitmeden de zili çalıp Charlotte'a haber verirsin ki Meci teyzen seni iyice bir öperek vedalaşabilsin. Tamam mı? Jenny gülümseyerek başını salladı. Şişman kadın ona bir öpücük yollayıp perdelerin arkasında kayboldu. Jenny ufak bir kapıdan geçip dik karanlık merdivenlerden yukarı çıktı. Bulunduğu yeri tanıdığı belliydi. Merdivenlerin başında iki kapı daha vardı. Kapıların birindeki buzlu camdan arkasındaki koridor görünüyordu. Bir adam koluna girmiş genç bir kadınla camın önünden geçti. Jenny hemen öbür kapıdan girdi. Bu kapı ufak bir girintiye, daha doğrusu büyük bir gömme dolabı açılıyordu. Jenny dip duvardaki kapıyı açtı ve arkasında uzanan daha büyük bir odaya girdi. Bu oda zevkle döşenmiş bir oturma odasıydı. Elizabeth öteki ucunda büyük bir yatak odasına açılan bir kapı olduğunu görebiliyordu. Mobilyalar pahalı olmasına karşın Belgrave'deki konağınkilerle karşılaştırılamazdı bile. Victoria döneminin yaşam alanlarını tıka basa dolduran eşya kalabalığı yoktu burada. Daire düzgün, zarif ve ferahtı. Bir erkeğe ait olduğu belliydi. Odanın ortasında kocaman deri bir koltuk vardı. Koltukta kucağında bir dergiyle uyuklamakta olan iri yarı, son derece bakımlı, 35 yaşlarında bir adam oturuyordu. Siyah çoraplı ayaklarını gergedan şeklinde bir divana uzatmıştı. Dar gri bir pantolon ve düğmeleri göğsüne kadar açılmış, kırmalı bir gömlek giyiyordu. Jenny dosdoğru bu adama gitti. Odaya girdiğinde adam uyanmamıştı. Jenny koltuğa yaklaşırken Elizabeth onun gözlerinden uyuyan adamın şeklini inceledi. Adam sinek kaydı tıraşlıydı. Parlak, İtalyanlara özgü bir yakışıklılığı vardı. Hatta fazla yakışıklı sayılırdı. Elizabeth onun gibi fazla bakımlı, kendine aşırı güvenen tipleri hiç çekici bulmazdı. Elizabeth derhal odadan çıkmak, bu akşam üstünü unutup Belgrave'deki bahçesine dönmek, çay içmek ve huzur içinde postadan, anakaradan gelen bir mektup çıkacak mı diye beklemek istiyordu. Bunun yerine bu yabancının yanına, koltuğun koluna, adamın neredeyse şurup tatlarındaki tıraş losyonunun kokusunu alacak kadar yakına oturduğunu hissetti. Jenny elini uzatıp adamın yüzüne dokundu. Adamın kahverengi gözleri açıldı. ''Bak sen!'' dedi adam. ''Lady Jennifer teşrif etmişler demek.'' Gülümsedi. Düzgün, mükemmel dişleri göründü. Ama Elizabeth bu gülümsemenin ardında bir hainlik, bu uzun kirpikli, şehvetli gözlerinin ardında parlak ve soğuk bir şeyler olduğunu sezebiliyordu. Keşke adam uyanmasaydı. ''Kaç ay oldu?'' ''İki mi, üç mü? Bizim Bay Kuren seni o kadar tatmin ediyor olamaz, değil mi?'' Adamın eli Jenny'nin belinde gezindi. Karnına hafifçe ve teklifsizce dokundu. Elizabeth içgüdüsel olarak kaçınmak istedi. Ama Jenny rahatça oturuyor, adama izin veriyordu. Kendi eli de adamın pürüzsüz yanağını okşuyordu. ''Elbette hayır,'' dedi Jenny. ''Fırsat bulamadım. O kadar. Yine seyahate çıkmasını beklemem gerekti. Bu sefer Fransa'ya gitti. Sonra kimse şüphelenmesin diye bir hafta daha bekledim. Ama seni hep özledim.'' ''Hep mi?'' ''Epey uzun süre özlemişsin o zaman.'' Artık gözlerindeki soğukluğu görmemek imkansızdı. Ama gülümsemesi azalmamıştı. ''Neredeyse beni tamamen unuttuğunu düşünecektim.'' ''Asla Charlie. Hislerimi, bana neler hissettirdiğini biliyorsun. Senin sayende ne kadar şanslı olduğumu da biliyorsun.'' ''Aynen öyle kızım.'' Artık adamın gözlerinde şimşekler çakıyordu. Bakışları öfkeyle, güçle, korkutucu ve açıklanamaz bir şeyle doluydu. Elizabeth kalk hemen diye düşündü, arabana binip evine dön. Ama Jenny sanki adamın bakışlarıyla olduğu yere çakılmışçasına hareketsiz sessiz kaldı. Sahip olduğun her şeyi bana borçlusun, sakın unutayım deme. Seni bu çöplükten 11 yıl önce ben topladım. Daha 13 yaşında ancak vardın ama tam da kıvamına gelmiştin hani. Meci teyzeye kalsa seni hemen aşağıda çalıştırmaya başlardı. Ama ben onu beklettim. Seni allayıp pullayıp hanımefendi yapmak, o kadar yıl İsviçre'de okullara yollamak ve yetim kalıp sana kalan mirası kaybettiğin saçmalıklarını uydurmak hep benim fikrimdi. O masalı desteklemek için, seni sosyeteye takdim etmek için, Philip Kuren gibi bir adamla tanıştırmak için kaç para gitti biliyor musun? Sen gelecek için yapılmış yatırımdın şekerim. Baştan beri biliyordum bunu. Hem güzel hem de gerektiği kadar akıllıydın. Ama bunu fark eden, işleri yoluna koyan hep bendim. Ben, Charlie Ferrara. Jenny uzanıp adamı öperken Elizabeth içindeki tiksintiyle mücadele ediyordu. ''O zamanlar bunları fark eden tek kişi sendin,'' dedi Jenny. ''Artık herkes bana hanımefendi muamelesi yapıyor. Ama ilk fark eden de, benim işleri toparlayabileceğim bir hale getiren de sendin. Seni bunun için sevdim Charlie. Ben nasıl senin planlarının bir parçasıysam, sen de hep benimkilere dahil oldun. Yaptığım her şeyi ikimiz için yaptım. Nasıl olacak? Bütün o malın mülkün üstünde oturan sensin. 4 yıldır bize verdiğin azıcık para. Meci ile benim sana yaptığımız masrafların 1/10'unu bile karşılamaya yetmez. 1/10'unu bile. Evlendiğim hafta konuştuklarımızı unuttun mu? Yaptığımız planı? Charlie sabırsızca elini sallayarak Jenny'yi geçiştirdi. Laf, Jenny. Hepsi laf. Başka bir şey değil. Jenny koltuktan kalkıp saten el çantasına uzandı. Ondan çok daha fazlası Charlie. Boş laftan ben de sıkıldım artık. Seni görebilmek için 2 ayda, en fazla 1 ayda kere gizlice buraya gelmekten bıktım. Bu sefer sana bir şey göstereceğim Charlie. Yanımda getirdim. Çantayı açıp içindekileri kucağına boşalttı. Philip Fransa'dan döndüğünde ona vereceğim bir hediye. Görmek istersin diye düşündüm. Charlie birkaç dakika konuşmadan baktı, dudaklarını dikkatle büzmüştü. Sonra dişlerini göstererek sırıttı ve Jenny'nin kasıklarını kavradı. Jenny boğuk boğuk gülerek eteğini kaldırdı. Elizabeth vereceği dürtük dedi, görüntüleri ve hisleri bitirdi. Sonra kendine hakim olamayarak titremeye başladı. Çünkü o son görüntünün hatırasını aklından asla çıkarmayacaktı. Adamın gri pantolon üstünden belli olan ereksiyonun yanında, kucağında inci kakmalı gümüşten derin cır marka bir kadın tabancası duruyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 211. Devamı 15. ayrımda.